Ayrım 13.
Son paragrafta bir yıldan beri diye yazdım. Bir yaklaşıklıktan söz etmiyorum bunu yazarken. Gerçekten de yolculuğum başlayalı günü gününe tam bir yıl oldu. Çünkü geçen yılın 24 Ağustos'unda çıkmıştım Cübeyl'den yola. Bu vesileyle yazmaya başladığım defter artık elimin altında değil. Umarım Barinelli bulmuş ve saklamıştır onu ve bir gün bana ulaştırabilir. Ama konuyu dağıtıyorum yine. Demek istediğim şuydu. Eğer yolculuğun başlangıcında yazdığım sayfalar elimin altında olsaydı sanırım pek ortak bir şey bulamazdım. Başlangıçtaki tasarımla izlemek zorunda kaldığım yol arasında. Konstantinopolis'ten öteye gitmeyi düşünmüyordum. Hele İngiltere'ye kesinlikle hayır. Benimle birlikte yola çıkan insanlardan ayrılıp onlara ne olduğunu bile bilmeden böyle yapayalnız kalmayı da beklemiyordum doğrusu. Bu yıl boyunca çevremde ve içimde her şey değişti. Yalnızca Cübeyl'deki evime kavuşma isteğim hiç değişmedi sanıyorum. Hayır, daha yakından baktığımda çok da emin değilim bundan. Cenova'da geçirdiğim günlerden sonra artık oraya dönmem gerektiğini düşünüyorum zaman zaman. Bir anlamda oradan yola çıktım ben. Ben değilsem de en azından ailem. Uzak atalarımdan Bartolomeo'nun yeniden yerleşmek istediğinde yaşadığı sıkıntıya karşın bir embriyakonun yalnızca orada kendini evinde hissedebileceğini düşünüyorum. Cübeyl'de her zaman yabancı olacağım ben. Oysa kız kardeşim doğuda yaşıyor, atalarım orada gömülü. Evim orada, bana görece zenginliğimi veren dükkanım orada. Az daha sevdiğim kadının da orada yaşadığını söyleyecektim. Kafam karışıyor besbelli. Marta artık Cübeyl'de değil, bir gün oraya dönebilecek mi bilmiyorum. Hala yaşıyor mu onu bile bilmiyorum. Belki de yazmayı kesmem gerek bu akşamlık. 25 Ağustos. Uyandığımda yeniden defterimi açtım tarihlerden söz etmek için. Dün akşam bu konuya girecektim ama Marta'yı anımsayınca unuttum. Londra'da gelmeden önce hiç tahmin etmediğim bir karışıklıkla karşılaştım. Bugün 25 Ağustos, oysa buranın insanları için ayın daha 15'i. Burada herkesin Deccal dediği Papa'dan nefret ettikleri için İngilizler tıpkı Moskovyalılar gibi bizde 80 yılı aşkındır kullanılan Gregorian takvime uymayı reddediyorlar. Bu konuda söyleyebileceğim başka şeyler de var ama beni bir hanede bekliyorlar. Okuma seanslarımız orada olacak ve bundan sonra orada oturacağım. Bu sabah eşyalarımı oraya taşımaya söz verdim. Papaz ve birahanenin sahibi Bess, pazartesinden beri birkaç kez gelip orada yaşamam için ısrar ettiler. Krallık polisinin kuşkulu bulabileceği gidip gelmeleri önlemek için. Başlangıçta reddettim bunu, bu çok konuksever ama tüm gündüz ve gecelerimi paylaşacak kadar uzun süredir tanımadığım insanlarla uzaklığımı biraz korumak istiyordum. Ama dün akşam yemekten sonra hana gitmek üzere çıktığımda izlendiğim duygusuna kapıldım. Bir duygudan da öte kesinlikle emindim bundan. Serseriler miydi, yönetimin adamları mıydı? Her iki durumda da bu sıkıntıyı her akşam yaşamaya hiç niyetim yoktu. Bir zamanlar etkin bir kişi olmuş ve yetkililerin hala çekindiği bu papaz gibi birinin bu kadar yakınında dolaşmanın çok tedbirli bir davranış olmadığını biliyorum. Yalnızca güvenliğimi düşünseydim gerçekten de uzaklığımı korumam gerekirdi. Ama güvenlik benim birinci kaygım olmamıştır hiçbir zaman. Olsaydı 100. adım peşinden Londra'ya dek gelmezdim ve başka bir sürü şeyi daha yapmaktan alıkoyardım kendimi. Hayır, bugünkü tasam bu kitabı geri almak ve koltuğumun altında bu kitapla bir an önce buradan uzaklaşmak. Ve ancak bu adamın yakınında yaşayarak, onunla yaptığım anlaşmanın koşullarını yerine getirerek en kısa sürede ulaşabilirim bu hedefe. Bess beni büyük salonun gürültüsünden uzakta üst katta ve papazınkinin hemen üstünde bir odaya yerleştirdikten sonra 3 kez merdiveni çıktı ve gelip bir şeye gereksinimim olup olmadığına baktı. Bu insanlarla ilişki kurmak çok keyifli, konuksever ve eli açıklar. Gülmeyi, yiyip içmeyi seviyorlar. Burada geçireceğim günler çok hoş olacak belli ki. Ama sonsuza dek burada kalmaya da hiç niyetim yok. 26 Ağustos. Bugün 100. adı yüksek sesle okumaya başlamam gerekiyordu. Ama beni son derece endişelendiren ve kafamı karıştıran tuhaf bir nedenle başladıktan hemen sonra durmak zorunda kaldım. Papazın yaşadığı odada 4 kişiydik. Çömezi gibi görünen ve yazmanlık görevini üstlenecek 2 genç adam çağırtmıştı Chaplain. Bunlardan birinin adı Magnus'tu ve metnin Latince çevirisini özenle yazıya dökecekti. Calvin adlı ikincisi de açıklamaları not edecekti. Yazarken dökecekti, edecekti diyorum çünkü olaylar öngördüğümüz gibi gelişmedi. Kitabın tam başlığını okuyarak ve çevirerek başladım işe. Yaratılmışların Efendisi'nin gizli adı üstündeki örtünün kaldırılması. Sonra da Mazandarani'nin tam andını... Ebu Mahir Abbas, falancanın oğlu, falancanın oğlu, falancanın oğlu. Tam ilk sayfayı çevirmiştim ki o da ansızın karardı. Sanki bir is bulutu gelip güneşi örtmüş ve ışınlarının bize dek ulaşmasını engellemiş gibi. Bana dek demeliydim çünkü odadaki öbür kişiler olan biteni fark etmiş gibi görünmüyorlardı. Aynı anda Bes kapıyı açtı ve bize bira getirdi. Bu da küçük bir zaman kazandırdı bana. Ama hemen ardından bakışlar yeniden bana döndü ve sessizliğimin meraka düşürdüğü papaz neyim olduğunu ve okumayı neden sürdürmediğimi sordu. Ben de baş ağrısına yakalandığımı, kafamın sanki bir mengenede sıkıştırıldığı duygusuna kapıldığımı ve bunun gözlerimi kararttığını söyledim. Papaz da gidip dinlenmemi ve okumayı yarın sürdürebileceğimizi söyledi. O bunları söyler söylemez kitabı kapadım ve aynı anda ışığa geri döndüğümü hissettim. Sonsuz bir erince kavuştum birden ve bunu ötekilerden özenle sakladım. Sıkıntımın yapmacık olduğunu düşünmelerinden korktuğum için. Defterime bu satırları yazdığım şu saatte bu kararmanın hiçbir zaman meydana gelmediği ve yalnızca düş gördüğüm izlenimini taşıyorum. Ama bunun böyle olmadığını da en küçük bir kuşku duymadan biliyorum. Ne diyeceğimi, nasıl yorumlayacağımı bilmediğim bir şey geldi başıma. Bu yüzden de neden durduğumu sorduğunda papaza gerçeği söyleyemedim. Ne olduğunu anlamadığım ama belleğimde bir yıldan biraz eski bir anıyı çağrıştıran bir şey. Zamanında hiçbir gizem içerdiğini düşünmemiştim bu anımsadığımın. Bana armağan ettiği kitapla birlikte yaşlı İdris'in evinden dönmüş ve dükkanımda kitabın sayfalarını karıştırmıştım. O sırada da ışık yeterli gelmişti bana ama okumayı başaramamıştım. Bir gün önce de aynı şey olmuştu ve ben yine farkında olmamıştım. Bu kez de İdris'in kulübesindeydim. Evet, orası epeyce karanlıktı ama kitabın iç sayfalarını bütünüyle okunmaz hale getirecek kadar değil. Üstelik harfleri içeridekilerden pek de büyük olmayan başlık sayfasını rahatça okuyabilmiştim. Kendi kendimi açıklayamadım, beni endişelendiren, kafamı allak bullak eden ve beni korkutan bir iş var bunda. Bu metinle bağıntılı bir lanet söz konusu olabilir mi? Benim kendi korkum mu yüce adın harflerini önüme serili görünce gözümü karartan? Yüzüncü adın kapağını açanların hepsi aynı şeyleri hissetti mi? Aynı körlüğe uğradı mı diye soruyorum kendi kendime. Belki de koruyucu bir büyünün, düğümlü bir muskanın, bir tılsımın gücü altına yerleştirilmiştir bu metin. Eğer böyleyse hiçbir zaman sonuna dek gidemeyeceğim demektir. Eğer şöyle ya da böyle ilenç kaldırılmaz ya da çözülmezse. Ama böylesi bir düğümün, böylesi bir lanetin varlığı bile bu kitabın sıradan bir kitap olmadığının, gerçekten de en değerli, en ağza alınmaz, en korkunç gerçekleri içerdiğinin apaçık kanıtı değil mi? 27 Ağustos 1666. Dün akşam henüz gün ışığında yolculuk güncemi yazarken buralarda hava çok geç kararıyor, birden Bes'in odama girdiğini gördüm şaşkınlıkla. Kapı aralıktı, o da kapıyı vurmuş ve aynı hareketle iterek girmişti içeri. Telaşsız görünmeye çalışarak ve gittiğinde çıkartmak üzere defteri yatağımın altına kaldırdım. Ama uzunca bir süre kaldı ve çıktığında yazmaya hazırlandığım şey aklımda kalmamıştı. Baş ağrımın onu endişelendirdiğini ve kendi kendine beni ondan kurtarmaya söz verdiğini söyledi. Omuzlarımda ya da boynumda bir şeyi çözmekten söz etti. Bu da merakımı uyandırdı. Beni alçak bir tabureye oturttu, arkama geçti, sonra da parmakları ve avuç içiyle etimi kemiğimi yoğurmaya başladı. Sıkıntım öne sürdüğüm gibi baş ağrısı değil de sinsi ve itiraf edilmesi olanaksız bir sıkıntı olduğu için yönteminin işe yararlığı konusunda bir karara varamadım. Ama gösterdiği özen heyecan vericiydi ve onu üzmemek için kendimi birden çok iyi hissettiğimi söyledim. O da ben kendimi okumaya verdiğimde gelip sanatını aynı biçimde icra etmeyi önerdi. Hemen geri çevirdim bu önerisini. Odadan çıktığında da kendi kendime gülmeye başladığımı fark ettim. Birden hayal ettim kendimi papazın ve iki çömezin önünde okumayı, çevirmeyi sürdürürken iyi yürekli bir kadının omuzlarımı, sırtımı yoğurup durduğunu. Dinleyicilerin serin kanlılığı bundan biraz zarar görürdü sanırım. Öte yandan bu sakatlığıma bir çare bulmam da gerekiyor, yoksa yakında okumayı kesmem gerekecek. Bugün Mazandarani'nin ön sözünden birkaç satır okumama olanak veren kısa bir aydınlanma oldu, sonra kararıma geri geldi. Biraz pencereye yaklaştım ve burada sayfaların biraz daha okunaklı olduğu izlenimine kapıldım. Ama bu sürmedi. Işık hafiflemekte gecikmedi ve az sonra hiçbir şey göremez oldum. Gözlerim ve ben koyu karanlıklarla çevrildik. Papazla çömezlerinin canları sıkıldı, biraz da sinirlendiler. Yine de beni herhangi bir şeyle suçlamadılar ve okumayı yarına ertelemeye razı oldular. Güçlü bir iradenin bu metni açgözlü bakışlardan koruduğuna eminim artık. Benimkiler de içinde olmak üzere ermiş değilim ben. Başkalarından daha değerli de değilim. Ve Yüce Tanrı'nın yerinde olsaydım bu en değerli gizi benim gibi birine kesinlikle açıklamazdım. Ben Baldassare Embriaco, antika tüccarı, dürüstüm yalnızca ama pek sofu değilim. Ermişlikle hiçbir ilişkim yok. Sözü edilmeye değer ne acı çekmişim ne yoksulluk. Ne bir şeyimi feda etmişim, neden Tanrı'nın yüce adının emanet edileceği kişi olma ayrıcalığı bana tanınsın ki? Neden Nuh, İbrahim, Musa ya da Eyüp gibi yakınların arasına beni de alsın Tanrı? Bir an olsun Tanrı'nın beni ayrıksı bir yaratık gibi görebileceğini düşünmek için çok fazla kendini beğenmiş ya da kör olmam gerekir. Yaratıklarının kimileri güzellikleriyle dikkat çekici, kimileri zekalarıyla, sofulukları, bağlılıkları ya da iyi huylarıyla. Onların yaratıcısı olmakla hamd ise övünebilir Tanrı. Beni yaratmış olmakla ise ne övünebilir ne de yakınabilir. Göklerdeki tahtından haydi küçümseyerek demeyelim ama en azından kayıtsızca izliyor olmalı beni. İşte Londra'dayım oysa dünyanın yarısını bu kitabın peşinde kat etmişim ve hiç beklemediğim halde bulmuşum onu. Tüm söylediklerime karşın Yüce Tanrı'nın beni bakışlarıyla izlediğini ve o olmadan tanımı olanağını bulamayacağım kimi yollara yönelttiğini söylemek derece mi olur? Her gün 100. adı ellerimde tutuyorum, 1-2 sayfasını söktüm ve labirentinde adım adım ilerliyorum. Yalnızca şu tuhaf körlük yavaşlatıyor ileri gitmemi. Ama belki bu da ötekiler gibi bir engeldir. Ötekiler gibi bir sınamadır ve sonunda bunu da aşarım. Direncim ve inadım sayesinde ya da yaratıkların efendisinin akıl sır ermez istenciyle. 28 Ağustos 1666. Bugün yine bir aydınlanma anı oldu ve dünkünden biraz daha uzun sürdü. Direncim meyvelerini veriyor sanırım. Tüm bu süre içinde kitabın ya da gözlerimin üstünde gölgeden bir örtü vardı sanki. Ama sözcükleri karartmıyordu. Böylece karanlık yoğunlaşmadan ve satırlar bulanıklaşmadan önce 3 tam sayfa okuyabildim. Bu sayfalarda Mazandarani çok ünlü bir kanıyı çürütmeye çalışıyor. Bu kanıya göre eğer bir yüce ad varsa insanlar bu adı ağızlarına almamalıydılar. Çünkü adını söyleyebildiğimiz varlık ve nesneler üstlerinde bir tür yetkiye sahip olduğumuz varlık ve nesnelerdir. Oysa hiç kuşku yok ki Tanrı'nın herhangi bir egemenlik altına girmesi söz konusu değildir. Bu karşı savı ortadan kaldırmak için yazar, İslam'ı Yahudilikle karşılaştırıyor. Gerçekten de Musa'nın dini o ağza alınmaz adı söyleyenleri cezalandırıp, yaratıcının adının her türlü doğrudan kullanımından sakınmanın yollarını ararken, Muhammed'in dini tümüyle karşıt bir tavır takınmıştı ve inananları gece gündüz Tanrı'nın adını söylemeye teşvik etmekteydi. Bu nedenle diye doğruladım papaza ve çömezlerine. İslam toprağında hiçbir konuşma yoktur ki içinde Allah adı 10 kez yinelenmesin. Hiçbir pazarlık yoktur ki iki tarafta durmadan onun adıyla vallahi billahi bismillah diye yemin etmesin. Hiçbir konuklama, veda, tehdit, yüreklendirme ya da yorgunluk cümlesi yoktur ki içinde açıkça onun adı anılmasın. Tanrı adının böyle durmaksızın yinelenmesi için yapılan yüreklendirme yalnızca Allah sözcüğü için değil, onun olduğu söylenen 99 ad için de geçerlidir. Yüzüncü ad için de eğer onu biliyorsanız tabii Mazandarani yüce ad üstündeki bütün tartışmaların kaynağı sureyi de alıntılamış buraya. Ulu Tanrı'nın adını yücelt ve Kur'an'ın bize çok büyük bir ad olduğunu öğretmekle kalmadığını, bizi açıkça Tanrı'nın bu adını yüceltmeye çağırdığını da belirtmiş. Bu bölümü okurken Prens Ali İsfahani'nin denizde bana söyledikleri geldi aklıma. Yatsımasına karşın Mazandarani'nin yapıtını daha önce okuma fırsatı bulduğuna eminim. O da sayfaları karıştırırken benim gibi bu geçici körlükle karşı karşıya kalmış mıydı acaba diye sordum kendi kendime. Ve tam bu soruyu kafamdan geçirdiğim anda karanlık geri geldi ve okumayı sürdürmemi engelledi. Başımı ellerimin arasına aldım. Ağır bir baş ağrısına tutulmuş gibi yaptım. Dostlarım üzüntülerini belirttiler, bana güven vermeye çalıştılar, ilaçlar önerdiler. En iyisi dedi ara sıra bu tür ağrılardan ızdırap çeken Magnus, tam bir karanlığa dalmak. Ah bir bilseydi. Seansımız kısa da olsa dostlarım bugün daha az düş kırıklığına uğradılar. Onlara okudum, çevirdim, açıkladım. Ve her gün aynısını yapabilirsem bu kitabın hiçbir sırrı kalmayacak onlar için. Tabii benim için de. Okumaya yarın değil pazartesi devam edeceğiz. Umarım bugünkü koşullarda sürdürebilirim vaazımı. Gözlerimi karartan örtüyü bir seferde yırtıp atmasını dilemiyorum Tanrı'dan. Yalnızca her gün birazını kaldırmasını istiyorum. Hala çok şey mi istiyorum? 29 Ağustos Pazar. Bu sabah hepsi erkenden ayine gittiler. Burada bir zorunluluk bu. Dik kafalılar çoğunlukla komşuları tarafından ihbar ediliyor. Hapis, kimi zaman kırbaçlanma cezasına çarptırılıyor ya da çeşitli biçimlerde tedirgin ediliyorlar. Ben bir yabancı ve bir papacı olarak ayine gitmekle yükümlü değilim. Yine de o kafir kellemi sokaklarda fazla gezdirmememi öğütledi dostlarım. Ben de meraklı bakışlardan uzakta dinlenmek, okumak ve yazmak üzere odamda kaldım. Çok az tembellik etme fırsatı çıkar önüme, onun için değerini iyi bilirim. Odam kentin üstünde küçük bir kule gibi yükseliyor. Sağda bir çatılar dizisine, soldaysa boyutları nedeniyle çok yakın gibi görünen St. Paul Katedrali'ne bakıyor. Yatağımın çevresindeki alan oldukça dar ama 1-2 sandığın üstünden atlayıp kirişlerin arasından süzüldüm mü, serinliğin hakim olduğu çatı arasında buluyorum kendimi. Uzunca bir süre oturdum bugün orada alacakaranlıkta. Belki çevremde fareler ve tahta kuruları vardı ama ben hiçbir şey görmedim. Tüm sabahı erinç içinde geçirdim. Beni unuttukları için hoşnuttum ve uzun, çok uzun bir süre daha unutmalarını diliyordum. Orada akşama kadar aç oturmam gerekse de. 30 Ağustos. Bugün yeniden okumaya başlayacaktık ama Chaplin bana haber vermeden ortadan kayboldu. Genç çömezleriyle birlikte. Bess 3-4 gün içinde geri döneceklerini söylüyor, endişeli görünüyordu ama düşündüklerini bana açmadı. Bir aylaklık günü daha ve hiç şikayetçi değilim bundan. Sadece odamda tembellik etmek yerine Londra sokaklarında dolaşmaya karar verdim. Nasıl da yabancı hissediyorum kendimi bu kentte. Her an bakışları üstüme çektiğim izlenimine kapılıyorum. Sevimlilikten uzak bakışlar bunlar. Başka hiçbir yerde yolcunun buradaki kadar düşmanca gözetlendiğini görmedim. Hollandalılar ve Fransızlarla süre giden savaş yüzünden mi böyle acaba? Kardeşi kardeşe, oğlu babaya karşı ayaklandıran, kafalara acıyı ve kuşkuyu yerleştiren eski iç savaşlar mı bunun nedeni? Yoksa hala ortalıkta bolca bulunan ve rastlandığında aceleyle asılan fanatikler mi? Belki de hepsi birden. Öyle ki gerçek ya da hayal ürünü düşman sayısız bu ülkede. St. Paul Katedrali'ni gezmek niyetindeydim ama papaz yamaklarından biri alınıp beni ihbar edebilir diye vazgeçtim. Her papacı şüpheli sayılıyor burada. Özellikle de İtalya kökenliyse. En azından uzun gezintimin sonunda edindiğim izlenim bu. Adım adım peşimden gelen bir tedirginlik duygusunu yenebilmek için her an mücadele ettim kendi kendimde. Kendimi güvende hissettiğim tek yer St. Paul mezarlığı çevresine mekan tutmuş kitapçıların dükkanları oldu. Onlar için bir yabancı, bir papacı değildim artık. Bir meslektaş ve müşteriydim yalnızca. Her zaman böyle düşündüm. Bugün daha da fazla böyle düşünüyorum. Ticaret tek saygın etkinliktir dünyada ve tüccarlar tek uygar yaratıklardır. İsa tüccarları değil, askerleri ve papazları kovmalıydı tapınaktan. 31 Ağustos. Kitapçılardan yana bir tur daha atmak üzere dışarı çıkmaya hazırlanıyordum ki Bess onunla birlikte bir bira içmeye davet etti beni. İkimiz de birer müşteri gibi meyhanenin bir köşesinde masaya oturduk. O birkaç kez kalktı içkileri getirmek ya da devamlı müşterilerle bir iki laf etmek için. Ama genel olarak çok az git gel oldu. Gürültü düzeyi tam olması gerektiği gibiydi. Ne bizi fısıldaşmak zorunda bırakacak kadar alçak ne de ciğerlerimizi yırtmamızı gerektirecek kadar yüksek. Bess'in kimi sözcüklerini kavrayamadım ama sanırım her şeyi anladım, o da beni anladı. Öykümün heyecanına kapılıp tümcelerime İngilizceden çok İtalyanca sözcük koyduğumda bile başını sallayıp duruyor ve her şeyi anladığını belirtmek istiyordu. İnanıyorum ona, akıllı ve iyi niyetli herkes biraz anlayabilir İtalyancayı. Her birimiz 2-3 ölçek bira içtik sanırım. O belki benden biraz daha fazla. Ama sarhoşluk değildi bizi yönlendiren. Ne iç sıkıntısı, ne yalnızca merak, ne de gevezelik etmek isteği. İkimiz de birer dost kulağı ve dost eli bulmuştuk. Hayranlıkla söz ediyorum bundan. Çünkü 40 yıllık yaşamdan sonra ancak şimdi keşfediyordum yabancı bir kadınla. Çok yakın ve iffetli bir birliktelik içinde geçirilen birkaç saatin insanda ne tür bir doygunluk duygusu doğurabileceğini. Uzun konuşmamızın başlangıcına bir tür çocuk oyunu oynadık. Oturmuştuk, bir şeyler söyleyerek tokuşturduğumuz bardaklarımız elimizdeydi. O bana gülümsüyordu ve birbirimize söyleyecek bir şeyimiz olup olmadığını soruyordum kendi kendime. Tam o sırada önlüğünün cebinden küçük bir çakı çıkardı ve onunla masanın üstüne bir dikdörtgen çizdi. "Bu masamız," dedi. Önce benim tarafıma sonra da kendi tarafına birer küçük yuvarlak çizdi. "Bu benim, bu da sen." Anlamıştım ve gerisini bekliyordum. Elini masanın ucuna dek uzattı ve beni simgeleyen küçük yuvarlakta sonuçlanan dolambaçlı bir çizgi çekti hiç sakınmadan. Sonra öbür uca gitti ve kendinde biten daha da dolambaçlı bir çizgi çizdi. "Ben buradan geldim, sen de buradan. Bugün aynı masada oturuyoruz. Ben sana yolumu anlatacağım, sen de bana seninkini." Yeterince kesinlikle hiçbir zaman anımsayamam sanıyorum. Bugün Bess'in bana kendi üstüne şu son yılların Londra'sı ve İngiltere'si üstüne öğrettiklerini... Savaşlar, devrimler, idamlar, kıyımlar, fanatikler, büyük veba. Onu dinlemeden önce bu ülke üstüne bir şeyler bildiğimi sanıyordum. Şimdi biliyorum ki hiçbir şey bilmiyormuşum. Bütün bunlardan ne kadarını emanet etmeliyim bu sayfalara? Öncelikle buraya geldiğimden beri yanlarında bulunduğum insanlarla ilgili konuları aktarmalıyım. Ve yolculuğumun hedefiyle zamanın sonunu haber veren söylenti ve inanışlarla ilgili olanları. Başka hiçbir şeye gerek yok. Anlatmayı düşündüklerimi bu akşam yazmayacağım. Ansızın kafam çok ağırlaştı. Sözcükleri ve düşünceleri tutarlı biçimde sıralayacak gibi hissetmiyorum kendimi. Gece olmasını beklemeden yatağa gireceğim. Yarın erkenden kalkarım ve salim kafayla yazmaya başlarım. 1 Eylül 1666 Çarşamba. Sabah yerimden sıçrayarak uyandım. Venedikli dostumun bizi Cenova'dan getiren gemide söylediği bir şeyi anımsamıştım. Bu elimdeki deftere de yazmış olmalıyım bunu. Moskovyalıların dünyanın sonunu bugün beklediklerini söylememiş miydi? Onlar için yılbaşı sayılan 1 Eylül günü. Ancak yüzüme biraz soğuk su çarptıktan sonra bu başlayan günün Moskova'da tıpkı Londra'da olduğu gibi 22 Ağustos çarşamba olduğunu anımsadım. Yanlış bir uyarıydı bu demek. Dünyanın sonu yalnızca 10 gün sonra gelecek, keyfimce dinlenecek, besle gevezelik edecek, kitapçıları ziyaret edecek zamanım olacak. Umarım 10 gün sonra da her şey böyle sevinçle bakarım. Bu kadar yalancı pehlivanlık yeter. Besten öğrendiklerimi anlatmaya başlamalıyım hemen, unutmadan önce. Aradan geçen bir gün, bir geceden sonra kimi tümceleri karıştırmaya başladım bile. Önce vebadan söz etti. Meyhanenin büyük salonuna çok genç bir adam girmişti. Çenesiyle onu göstererek, onun ailesinden geriye kalan tek kişi olduğunu söyledi. Ve kendisinin de yakınlarından kimilerini kaybettiğini. Ne zaman olmuştu bu? Geçen yaz. Sesini alçalttı ve kulağıma eğilerek fısıldadı. Bugün de insanlar vebadan ölüyorlar ama bunu yüksek sesle söylersen başına iş açılır. Kral salgına son verdiği için Tanrı'ya teşekkür etmek amacıyla ayinler bile yaptırmıştı. Kim sona ermediğini söylemeye cesaret ederse hem kralı hem de Tanrı'yı yalancılıkla suçlamış olacaktı. Ama gerçek şu ki veba hala kol geziyordu ve kentte ve öldürüyordu. Her hafta 20 kişi 40 ya da 60 değilse eğer, aslında çok şey değil bu. Bir yıl önce vebanın Londra'da her gün 1000'den fazla insan öldürdüğü düşünüldüğünde. Önceleri halkın korkuya kapılmasına meydan vermemek için kurbanlar gece gömülüyordu. İşler daha da kötüleştiğinde bu tedbir bile alınamaz oldu. Gece gündüz toplamaya başladılar o zaman cesetleri. Sokaklardan yük arabaları geçiyor ve insanlar yakınlarının, çocuklarının ya da komşularının cesetlerini atıyorlardı bu arabalara. Çürümüş şiltelerini atar gibi. Başlangıçta yakınların için korkuyorsun diyor Wes ama insanlar bir bir öldükçe tek düşünce kalıyor kafanda, kendini kurtarmak, yaşamak. Tüm dünya ölsün isterse. Ne kız kardeşime ağladım, ne kızlı erkekli 5 yeğenime, ne kocama. Tanrı beni bağışlasın. Gözlerimde akacak yaş kalmamıştı. Bu dönemi ürkmüş gözlerle tam bir uyur gezer gibi geçirdim sanırım. Bir gün biter mi bu diye soruyordum yalnızca kendi kendime. Kraldan ve kilise büyüklerinden başlayarak zenginler ve güçlüler kenti terk etmişlerdi. Yoksullar kalmıştı çünkü gidecek hiçbir yerleri yoktu. Yollarda başıboş dolaşanlar açlıktan ölüyorlardı. Ama birkaç kişi de olsa kötülükle savaşmakta direnen, en azından başkalarının acılarını hafifletmeye çalışan soylu ruhlu insanlar da olmuştu. Bir iki doktor, bir iki din adamı, bizim Chaplain bunlardan biriydi işte, o da gidebilirdi diye açıkladı Wes. Yoksul değildi, kardeşlerinden birinin Oxford'da bir evi vardı ve bu kent krallığın tüm kentleri arasında en az zarar göreni olmuştu. Ama kaçmak istemedi, mahallede kaldı, inatla hastaları ziyaret etti, onları avutmaya çalıştı. Onlara dünyanın da sönmek üzere olduğunu ve yalnızca biraz önden gittiklerini söylüyordu. Bir zaman sonra tatlı yemişlerle dolu cennet bahçelerine yerleştiklerinde geride kalanların da geldiğini görecekler ve gelenleri avutma sırası onların olacaktı. Onu kız kardeşimin başucunda gördüm. Elini tutuyor ve onu sakinleştirmeye başarıyordu. Yüzünde bir mutluluk gülümsemesi belirmesini bile sağladı. Ziyaret ettiği herkese böyle yapıyordu. Dostlarının öğütlerini dinlemiyor, karantinaya bile meydan okuyordu. Görülecek şeydi o sefalet günlerinde insanlar deliklerine çekilmişken sokaklarda yürüyüşü. Bembeyaz ve kocaman bir gölge. Bembeyaz giysileri, uzun beyaz saçları, uzun beyaz sakalıyla sanki Tanrı Baba'nın ta kendisiydi. İnsanlar bir evin üstüne çizilmiş kırmızı bir haç gördüklerinde istavroz çıkarıyor ve yollarını değiştiriyorlardı uzaklaşmak için. O ise doğrudan kapıya yöneliyordu. Tanrı bir gün ödüllendirecektir onu. Ama yetkililer hiçbir minnet belirtisi göstermediler bu özveri karşılığında. Halk da onlardan aşağı kalmadı. Geçen yaz sonu vebanın zayıflamaya başladığı sıralarda vebalılara yaptığı ziyaretlerle hastalığın yayılmasına neden olduğu gerekçesiyle bir mızraklı süvari tarafından tutuklandı. 8 gün sonra serbest bırakıldığında evini tepeden tırnağa yanmış buldu. Onu hastalıktan koruyan gizli bir ilacı olduğu ve başkalarını bundan yararlandırmak istemediği dedikodusunu yaymışlardı ortalığa. Tutukluluğu sırasında bir baldırı çıplaklar ordusu var olduğu iddia edilen bu ilacı bulmak amacıyla eve girmiş, her yanı yağmalamış, taşınabilir her şeyi götürmüş, hem öfkelerini belirtmek için hem de marifetlerini örtbas etmek için de geri kalanları ateşe vermişlerdi. Onu kenti terk etmeye zorluyorlardı. Bundan hiç kuşkum yok diyor Bez. Oysa yaşayacak bir yer sunmuştu ona meyhaneci kadın. Minnettarlığı nedeniyle ve bundan gurur duyuyordu. Neden kızıyorlardı bu yaşlı adama? Geçmişteki etkinlikleri yüzünden belli ki. Bez bunları bana uzun uzun anlattı. Çoğunu hiç tanımadığım sayısız at sıralayarak. Bu yüzden de pek bir şey kalmadı aklımda. Topu topu bizim Chaplain'in Cromwell ordusunda din görevlisi olduğunu, sonunda onunla çatıştığını ve ona karşı bir ayaklanma çıkarmaya niyetlendiğini anımsıyorum. Zaten 6 yıl önce monarşi geri getirildiğinde, devrimin tüm önde gelenleri işkenceyle, sürgünle cezalandırıldığında, Cromwell'in cesedi bile topraktan çıkarılıp halkın önünde asılıp yakıldığında, Chaplain'e görece iyi davranılmış olmasının nedeni de buydu. Ama hiçbir zaman bağışlanmadı. Monarşiye karşı ayaklanmış ve uzaktan yakından Kral Charles'ın idamına bulaşmış birinin, kim olursa olsun hiçbir zaman tam olarak bağışlanmayacağı gibi. Bese bakılırsa Chaplain o sevilmeyen insanlardan biri oldu hep. Ölümüne ve ölümünden sonrasına dek de onlardan biri olarak kalacaktı. Bu özeti kesmeden önce son bir şeyi, ileride yeniden bu konuya dönmek üzere çabucak söylemem gerekiyor. Yoksa belliğimden uçuverecek. İngiltere'de de felaketler, söylemem gerek mi bilmiyorum, 1648 yılında başlamış. Bu tarih sürekli olarak kalemimin ucuna geliyor. Almanya savaşlarının sonu, Yahudi diriliş yılının haber verilişi ve Meymun'un uzun uzun anlattığı zulümlerin başlangıcı. Dünyanın sonunun bu yıl geleceğini söyleyen Rus din kitabının yayımlanışı ve İngiltere'de kralın başının kesilmesi. Bura takvimine göre 1648 yılı sonlarında meydana gelen bu olayın lanetini hala sırtında taşıyor ülke. Benim için de bu yıl felaketlerimin başlangıcını oluşturan bir olayın Moskovalı Hacı Evdokim'in ziyaretinin yılı oldu. Bir de Temmuz ayında babamın ölümünün. Sanki bir kapı açılmış bu yıl dünyaya, bir kötülük kapısı ve bu kapıdan çeşitli belalar üşüşmüş dünyanın ve benim üstümüze. Son üç basamaktan söz ettiğini anımsıyorum bu menin, başlangıç yılından sonuç yılına götürecek 3 kere 6 yıldan. Aklım bir kez daha ard arda sayılar sıralamanın insana çok şey esinleyebileceğini söylüyor, hiçbir şey kanıtlamasa da. Ve şimdilik en azından bu akşam hala aklımın söylediklerini dinlemeye çalışıyorum ben. 2 Eylül. Önceki gün Bess'le uzun konuşmamızdan ve yakın iffetli birlikteliğimizden söz etmiştim. Dün geceden beri artık biraz daha yakın ve daha az iffetli bu birliktelik. Bütün günü yazarak geçirmiştim ve çok yavaş ilerliyordum. Seçtiğim yöntemle hiçbir zaman hızlı ilerleyemiyorum zaten. Kendi dilimde ama Arap harfleriyle ve bana özgü bir şifreyle yazıyorum. Bu da her sözcüğün kağıda düşülmeden önce bir sürü işlemden geçirilmesi demek. Bunun dışında bir de Bess'in bana İngilizce anlattıklarını anımsamaya çalıştığımda iş iyice yorucu hale geliyor. Yine de ilerledim. Kanıtı da dün satırlara döktüğüm bu metin. Tüm sabah boyunca yazdım. Öğleden sonra da bitirdim. Kaydetmeye niyetli olduğum her şeyi bu sayfalarda sapladım diyemem. Yalnızca kolay yitirilebilecek şeyleri yazıp belleğimi hafiflettim. İki kez Bess bana yiyecek içecek bir şeyler getirdi ve bu gizemli harfleri sağdan sola çiziktirmeme bakarak oyalandı biraz. Geldiğini duyduğumda defterimi saklamıyorum artık. Bütün gizlerimi biliyor ve ona güveniyorum. Sadece bırakıyorum Arapça yazdığıma inansın. Hiçbir zaman açıklamam ona ne de başka birine. Bana özgü, kılık değiştirmiş bir dil kullandığımı. Kapanma saatine doğru alt salon boşaldığında Bess gelip dün akşam yaptığımız gibi birlikte yemek yiyip gevezelik etmemizi önerdi. Yazmakta olduğum paragrafı bitirir bitirmez dün oturduğumuz masaya yanına ineceğime söz verdim. Ama paragraf uzadıkça uzadı, ben de kısaltmak ya da kesmek istemiyordum yazdıklarımı. Yeni bir konuşmanın ardından daha önce duyduklarımı hatırlamamaktan korkuyordum. Verdiğim sözü unutarak yazdığımda yazdım, başka hiçbir şey düşünmeden yazdım. O kadar ki aşağıdaki salonda her şeyi toplayacak zamanı oldu ev sahibimin ve yeniden yukarı çıktığında ben kalemi elinden bırakmamıştım daha. Herhangi bir sinirlenme belirtisi göstermekten çok uzak, ayaklarının ucunda çıktı gitti. Birkaç dakika sonra elinde bir tepsiyle geri geldi ve tepsiyi yatağımın üstüne bıraktı. Ona gerçekten son satırlarda olduğumu ve ardından birlikte yiyeceğimizi söyledim. Acele etmememi işaret etti ve yeniden çıktı. Ama yeniden dalıp gittim anlattıklarıma. Kadını ve yemeği unuttum. Onun da beni unuttuğundan emindim üstelik. Oysa çağırdığımda hemen girdi odaya, sanki kapının ardında bekliyormuş gibi. Aynı gülümsemeyle gülümsüyordu ve yüzünde hiçbir sabırsızlık belirtisi yoktu. Bunca incelik beni etkiliyor ve şaşırtıyordu. Bunun için teşekkür ettim, o da kızardı. Kaba etlerine vurulan koca bir şaplaktan kızarmayan bu kadın bir teşekkür sözcüğüne kızarıyordu. Getirdiği tepside ince dilimler halinde kesilmiş kuru et, bir peynir, ekmek ve onun tereyağlı dediği ama aslında çok baharatlı o bir adam vardı. Benimle yemek isteyip istemediğini sordum. Gün boyu müşterilere servis yaparken sürekli olarak bir şeyler çöplenmeye alışkanlık edindiğini, bu nedenle de hiçbir zaman yemek saatlerinde aç olmadığını söyledi. Yalnızca benimkinin aynısından bira getirmişti kendine, bardaklarımızı tokuşturabilmemiz için. Yazmamı seyrettikten sonra bu kez de yemek yememi seyretti. Her şeyiyle kız kardeşim Piacenza'nınkine benziyordu bakışları. Ya da çok eskilerden zavallı anneminkilere. her yandan yiyeni ve yiyeceği sarıp sarmalayan, her lokmaya eşlik eden, insanı yeniden çocuk yapan bakışlar. Ansızın evimdeydim. Bu yabancı kadının çatısı altında. İsa'nın sözlerini düşünmekten kendimi alamadım. Açtım ve sen beni doyurdun. Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya değildim oysa. Yaşamım boyunca açlıktan çok oburduğumun sıkıntısını çektim her zaman. Ama bu kadının beni doyurma biçiminde bir emzirme kokusu vardı sanki. Şu an ona karşı ekmeğine, tereyağlı birasına, varlığına, özenli gülümsemesine, sabırlı duruşuna, lekeli önlüğüne, acemice içtenliğine karşı sınırsız bir sevgi duyuyordum içimde. Yalın ayak elinde bardağı, sırtını duvara yaslamış duruyordu. Kadeh tokuşturmak üzere ben de elimde bir anla kalktım. Sonra da onu şefkatle omuzlarından kavradım. Alçak sesle yeniden teşekkür ettim ve alnının alt yanına, kaşları arasına bir öpücük kondurdum hafifçe. Geri çekildiğimde gözlerinin yaşla dolu olduğunu gördüm ve dudaklarının gülümsemeye çalışırken bekleyiş içinde titrediğini. Parmaklarımı acemice tombul eline aldı ve kuvvetle sıktı. Ben de kendime çektim onu, avucumla saçlarını, entaresini düzelttim. Bana yaslandı, soğuk bir günde bir battaniye altına büzülür gibi. O zaman tüm ellerimle, tüm kollarımla sarıldım ona, çok fazla sıkmadan, daha çok okşar gibi. Sanki parmak uçlarım ve iki avucumla el yordamı, bedeninin titreyen yüzünün, ıslak gözlerini gizleyen göz kapaklarının sınırlarını yokluyormuşum gibi. Ta kalçalarına dek uzanarak. Odama iki geliş arasında entarisini değiştirmişti. Şimdi üstündeki koyu yeşildi. Işıkta hareleniyor ve ipek duygusu veriyordu parmaklarıma. Çok yakındaki yatakta üstüne uzanmak istiyordum aslında onun ama ayakta kalmayı yeğledim. Olayın ritminin tadını çıkarıyordum. Özellikle de hiçbir şeyi hızlandırmak istemiyordum. Henüz gece olmamıştı. Dışarısı neredeyse gündüzü daha. Ve yaşadığımızı hazları bir an önce bitirmemiz için hiçbir neden yoktu. Başka zamanlarda insanın acıyı bir an önce bitirmek istemesi gibi. Kendini yatağa atmak istediğinde bile ayakta tuttum onu. Biraz şaşırdı buna sanırım. Sorular belirmiş olmalı kafasında. Yine de dansı yönetmeyi bana bıraktı. Sevgililer tatların yarısını yitirirler, çabuk uzanırlarsa yatağa. Sevişmenin ilk zamanı ayakta geçer. İnsan birbirine tutunup şaşkın, körleşmiş, sendeleyerek dolaştığında. Çok daha iyi değil mi bu gezintinin uzaması, bu kulaktan kulağa fısıldaşmaların sürüp gitmesi? Ayakta dudakların birbirini okşaması, yavaşça ve yine ayakta birbirini soyması sevgililerin ve her aradan çıkan giysinin ardından çılgınca sarılmaları birbirine. Uzunca bir zaman sürüklenip durduk böyle odanın içinde, yavaş fısıltılar ve yavaş hareketlerle. Ellerimle soydum onu, sonra da ellerimle sarıp sarmaladım. Dudaklarım sabırla seçiyordu titreyen bedenin üstünde ganimet alacağı, konacağı, sonra yeniden ganimet alacağı yerleri. Gözlerini örten göz kapaklarından başlayıp memelerini gizleyen ellerine, çıplak beyaz geniş kalçalarına uzanarak. Çiçekli bir çayırdı sevgili, ellerim dudaklarımsa bir kovanın arıları gibiydi. İzmir'de bir çarşamba günü Kapuçinoların manastırında çok yoğun bir haz anı yaşamıştım Marta'yla. Her an birilerinin, yeğenlerimin, hatemin ya da bir keşişin gelebileceği korkusuyla sevişirken. Burada Londra'da yaşadığım bu sevişme çarşambası da en az o kadar büyüleyici ama tersine bir tarzda. Orada acele ve telaş çılgınca bir yoğunluk veriyordu her saniyeye. Burada sınırsız zaman her harekete bir tınlayış, bir süre, onu zenginleştiren ve yoğunlaştıran yankılar veriyor. Kovalanan hayvanlar gibiydik orada, başkalarının ve yasağa meydan okuma duygusunun kovaladığı. Burada bunlardan eser yoktu. Kent varlığımızdan habersizdi, dünya varlığımızdan habersizdi. Hiç de suçlu hissetmiyorduk kendimizi. İyiden kötüden uzakta, yasaklanmışın alacakaranlığında yaşıyorduk. Zamanın bile dışında, suç ortağımız güneş tatlı bir yavaşlıkla batıyor, suç ortağımız gece uzun olmayı vaat ediyordu. Damla damla tüketebilecektik birbirimizi, son tat zerresine kadar. 7 Eylül. Papaz geri döndü, çömezleri de onunla birlikte. Kalktığımda evdelerdi, ortadan kaybolmasının nedenleriyle ilgili hiçbir şey söylemedi, ben de hiçbir şey sormadım. Bir özür dileme tümcesi mırıldandı yalnızca. Bu sayfanın hemen başından yazmakta yarar var. Bu insanlarla ilişkilerimde bir şeyler yozlaştı bugün. Bu bana üzüntü ve acı veriyor ama sanırım olanları engelleyemezdim. Papaz canı sıkkın ve sinirli döndü eve ve hemen çok sabırsız olduğunu gösterdi. Bugünden tezi yok, bu metin üstünde ilerlemeliyiz. İçeriğini çıkarıp almak için bir içeriği varsa tabii. Gece gündüz burada kalacağız ve yorulanın aramızda yeri yok artık. Hem bu sözler, hem de söyleyişteki eda, hem de çevremdeki asık yüzler şaşırtmıştı beni. Okumanın sonunu getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağımı, ama okumumu geciktirilen acılara kendim neden olmadığımı söyleyerek yanıt verdim. Sağda solda kuşkulu ısırtmalar görür gibi oldum ama aldırmadım. Haksız olduğumdan emindim çünkü. İşin esası konusunda yalan söylememiştim gerçi. Okumamı geciktiren bu körlük nöbetleri konusunda hiçbir suçum yoktu. Ama belirtiler konusunda yalan söylemiş ve başım ağrıyor gibi yapmıştım birkaç kez. Belki de en baştan ne tür bir sıkıntıya uğradığımı itiraf etmem gerekirdi, ne kadar gizemli olursa olsun. Ama artık çok geçti. Tüm kuşkularını doğrulamış olurdum yalan söylediğimi kabul edersem ve böylesine inanılmaz belirtiler anlatmaya kalkışırsam. Bu nedenle söylediklerimi yalanlamaktan vazgeçtim ve elimden geldiğince okumaya karar verdim. Ne var ki bugün Tanrı benim safımda olmadı, işimi biraz kolaylaştıracağına daha karmaşık hale getirdi. Daha kitabı açar açmaz karanlıklar kapladı ortalığı. Yalnızca kitap değildi benden gizlenen, tüm oda, insanlar, duvarlar, masa, giderek pencere bile mürekkep rengindeydi şimdi. Bir an görme yetimi sonsuza dek yitirdiğim hissine kapıldım ve anlamamakta inat ettiğim bir iki uyarı gönderdikten sonra Tanrı'nın beni hak ettiğim cezayı çarptırmaya karar verdiğini düşündüm. Hızla kitabı kapadım ve anında yerinden görebildim. Öğle vakti olması gerektiği gibi tam bir görme değildi bu. Sanki akşam olmuş ve o da bir şamdanla aydınlanıyor gibiydi. Hafif bir örtük almıştı gözlerimin üstünde ve şu satırları yazdığım sırada hala orada. Gölgesi yalnızca benim üstüme düşen bir bulut var sanki gökte ve bu defterin sayfaları bir günde 100 yıl yaşlanmış gibi esmerleşti gözümde. Söz ettikçe endişelendiriyor bu beni ve öykümü anlatmamı zorlaştırıyor. Ama anlatmam gerek. Yine ne var diye sordu papaz kitabı kapattığımı görünce. Ben de şöyle bir yanıt verme akıllılığını gösterdim. Size bir önerim var. Odama çıkacağım ve salim kafayla okuyacağım kitabı, notlar alacağım, sonra da yarın buraya Latince metinle geleceğim. Bu yöntem baş ağrılarından kurtulmamı sağlarsa her gün yineleriz onu ve böylece okumada düzenli biçimde ilerlemiş oluruz. İkna edici olmayı başardım ve yaşlı adam pek istekli olmasa da en az 20 sayfa çeviriyle gelme sözü verdikten sonra önerimi kabul etti. Tek sayfa eksik olmayacaktı ama. Odama çıkarken sanırım çömezlerden biri peşimdeydi. Kapımın önünde gidip geldiğini duydum daha sonra. Bu kuşkucu tavrın farkında değilmişim gibi davrandın. Rahatsız olmuş görünmemek için. Masama oturduğumda 100. adı önüme, ortasından açık ama yüzü yere bakacak gibi yerleştirdim. Sonra da onun yerine bu defterin sayfalarını karıştırmaya başladım. Ve 20 Mayıs günü İranlı dostumun sözleriyle ilgili yazdıklarımı bulunca keyfim yerime geldi. Yüce adla ilgili tartışma ve Mazandarani'nin kanıları üstüne bana anlattıklarını esas alarak, yarın Mazandarani'nin sözlerinin bir çevirisi olduğunu iddia edeceğim şeyi yazmaya koyuldum. Bu lanetli kitabın başlangıcından okuyabildiğim kadarı biçemini taklit etmeme yardımcı oluyordu bir yandan. Neden lanetli diye yazdım ki? Gerçekten lanetli mi bu kitap? Yoksa kutsanmış mı? Büyülü mü? Hala bilmiyorum. Tek bildiğim bir kalkanla korunduğu. En azından benden korunduğu. 8 Eylül. Her şey çok iyi geçti. Metnimi Latince okudum. Magnus da sözcüğü sözcüğüne yazdı onu. Papaz baştan beri böyle hareket etmemiz gerektiğini söyledi. Yalnızca okumamı biraz da hızlandırmamı istedi. Umarım yalnızca yeniden kavuştuğu coşkusunun bir belirtisidir bu ve zamanla beklentileri daha ölçülü hale gelir. Yoksa kötü şeyler gelebilir başımıza. Başvurduğum kurnazlık sonsuza dek sürdürülemez. Bugün İsfahani'nin anlattıklarından çıkardım yazdıklarımı, biraz da kendi belleğimden. 100. ad konusunda duyduğum başka bir şeyler daha anımsayabilirim belki ama bu oyunu sonsuza dek sürdüremem. Elinde sonunda bu kitabın sonuna dek gitmek ve beklenen adı telaffuz etmek gerekecek. İster gerçekten yaratıcının gizli adı olsun bu, ister yalnızca Mazandarani'nin varsayımı. Belki de yeni bir okuma denemesi yapmalıyım önümüzdeki günlerde. Bu sayfaya umut dolu başlamıştım ama geleceğe güvenim bir iki satırda azalıverdi. Tıpkı yasak cilde her açışımda ışığın azalması gibi. 9 Eylül. Dün akşam ve bu sabah Mazandarani'nin çevirisi olma savındaki Latince sayfaları karalayarak geçirdim. Bu yüzden kendi yazılarımı yazmak üzere kalemi elime almaya ne zamanım oldu ne de gücüm. Kısa notlar almakla yetineceğim bir süre. Papaz şimdiye de kaç sayfa çevirebildiğimi sordu, 43 yanıtını verdim. 17 ya da 66 diyebileceğim gibi. Geriye kaç sayfa kaldığını sorduğunda 130 diye yanıtladım. O da okumayı bir iki gün içinde en azından gelecek hafta sonuna kadar bitireceğimi umduğunu söyleyerek karşılık verdi. Ona söz verdim ama tuzağın kapandığını hissediyorum. Belki de buradan kaçmam gerek artık. 10 Eylül. Gece bes odama geldi, karanlıkta yanıma süzülüverdi. Papazın döndüğü günden beri hiç gelmemişti, şafaktan önce de çıkıp gitti. Kaçmaya karar verirsem ona haber vermeli miyim? Sabah günün metnini bitirdim, düş gücüm tükenen bilgilerimi yedekledi. Buna karşılık ötekiler daha da dikkatle dinlediler beni. Tanrı'nın yüce adını söylediğimde bu at herkesi şaşkınlığa ve dehşete düşürecek dedirtmiştim. Mazandarani'ye daha ne olsundu? Büyük olasılıkla 3 dinleyicim katında zaman ve saygınlık kazanmıştım. Ama insan oyuna sürdüğünü arttırarak talihi kendi yanına çekemez ki. 11 Eylül. Rusların yeni yılı bugün başlıyor ve bütün gece durup durup bunu düşündüm. Beni yıldırımlarla tehdit eden ve tövbe etmeye çağıran Hacı Evdokim'i bile gördüm düşümde. Öğleye doğru papazın odasına toplandığımızda biraz oyalanma umuduyla bu tarihi anımsatarak söze başladım. Çok az abartarak Sanctus Dionysius'ta dostum Girolamo'nun bana anlattıklarını aktardım onlara. Moskovya'da çoğu insanın yeni yılı başlatan bu Saint Simon gününü son gün olacağına ve dünyanın bir ateş tufanında yok olacağına inandığını söyledim. Çömezlerinin ona yönelttiği ısrarlı bakışlara karşın papaz sesini çıkartmadı. Dalgın, neredeyse kayıtsız bir edayla dinliyordu beni. Söylediklerimle ilgili kuşkularını dile getirmedi ama bir sessizlik anından yararlanarak konumuza dönmemizi istedi. İsteksizce sayfaları düzelttim elimle ve günün yalanlarını okumaya başladım. 12 Eylül 1666 Pazar. Tanrım, tanrım, tanrım, ne diyebilirim bundan başka? Tanrım, tanrım, böyle bir şey olmuş olabilir mi? Gecenin bir yarısında Londra alev alev yanmaya başladı. Ve şimdi bir bir bütün mahallelerin tutuştuğu söyleniyor. Penceremden kızıla çalan kıyameti izliyorum. Sokaklardan dehşete kapılmış yaratıkların çığlıkları yükseliyor. Ve tek yıldız yok gökyüzünde. Tanrım, dünyanın sonu böyle mi olacak yoksa? Hiçliğin apansız baskınıyla değil de bir ateşle mi yok olacak dünya? Gittikçe yaklaşıp yayılan tufanın suları gibi yükselişini izleyeceğim ve gelip beni dalgaları altına aldığını hissedeceğim bir ateşle mi? Kendi sonum mu bu tencereden seyrettiğim, yaklaştığını gördüğüm ve sayfamın üstüne eğilip betimlemeye çalıştığım? Her şeyi yok edecek ateş yaklaşıyor gitgide ve ben bu ahşap odada, bu ahşap masaya oturmuşum. Son düşüncelerimi emanet ediyorum. Kolayca alev alacak bir kağıt tomarına. Delilik, delilik. Ama bu delilik ölümlü olma durumumun bir özeti değil mi zaten? Mezarım kazılmış beni beklerken ölümsüzlük hayalleri kuruyorum. Ve ruhumu onu benden koparıp alacak olanı açıyorum sofuca. Doğumumda birkaç yıl vardı ölümle aramda. Bugün belki birkaç saat ama sonsuzluk karşısında nedir ki bir yıl? Bir gün, bir saat, bir saniye. Bu ölçülerin yalnızca çarpan bir yürek için anlamı var. Bes benimle uyumaya gelmişti. Henüz birbirimize sarılmış yatıyorduk. Yakınlardan çığlıklar yükseldiğinde. Pencereden uzakta ama çok uzakta değil, Thames yönünde o korkunç kırmızılık ve ara sıra gökyüzüne fışkıran, sonra da düşen alev dilleri görülüyordu. Bu alevler ve kırmızılıktan daha kötüsü o korkunç çıtırtıydı. Sanki dev bir hayvan ağzı evlerin ahşabını ısırıyor, dişleri arasında eziyor, çiğniyor, çiğniyor, sonra da tükürüyordu. Bes örtünmek üzere odasına koştu çünkü yarı çıplak gelmişti odama ve az sonra geri döndü. Papaz ve bu gece evde yatan iki çömezi de onu izlediler. Şafakta hepimiz benim odamdaydık çünkü yangın en iyi evin en yüksek penceresi olan benim odamın penceresinden görülebiliyordu. Ünlemler, ağlamalar, dualar arasında bir biri bir öteki ateşin ulaştığı ya da sardığı bir sokağın ya da yüksek bir yapının adını söylüyordu ara sıra. Bütün bu yerleri tanımadığım için ne zaman heyecanlanmam ya da endişelenmem, ne zaman biraz rahatlamam gerektiğini bilmiyordum. Ve bir yabancının soracağı sorularla canlarını sıkmak istemiyordum. Bu yüzden biraz geri çekildim, pencereyi onların çevreyi tanıyan gözlerine bıraktım ve açıklamalarını, korkularını, hareketlerini saptamakla yetindim. Bir iki dakika sonra hep birlikte kırılgan ahşap merdivenlerden aşağıdaki salona indik. Orada artık ateşin gürültüsün değil, durmaksızın büyüyen ve öfkeli görünen kalabalığın gürültüsünü duyuyorduk yalnızca. Eğer anılar biriktirecek kadar yaşayabilirsem bir iki acıklı sahneyi saklayacağım belleğimde. Bir an için sokağa çıkan Magnus gözleri yaş içinde geri dönüp kilisesinin, koruyucu azizi Sen Magnus'un Londra Köprüsü yakındaki kilisesinin alev alev yanmakta olduğunu söyledi. Bu felaket günü boyunca buna benzer yüzlerce haber alacaktık. Ama hiçbir zaman unutmayacağım ben, dinine onca bağlı ama kendisine ihanet ettiği için Tanrı'yı sessizce suçlayan bu genç adamın sonsuz üzüntüsünü. Alehouse'un kapısı bütün sabah kapalı durdu. Magnus Calvin ya da Bess haber toplamaya gittiklerinde onları dışarı çıkartmak, sonra da döndüklerinde içeri almak için kapıyı aralıyorduk yalnızca. Papaz sıkıca demir attığı koltuğundan bir kez bile kalkmadı. Şafaktan başlayarak ortalığa yayılan ve yangını buralıların deyimiyle papacıların çıkardığını sallayan söylentiler yüzünden benim de sokakta görünmeye hiç niyetim yoktu. Şafaktan başlayarak diye yazdım, oysa bu doğru değil. Son nefesime de kesin doğruları yazmak isterim ve tam böyle olmadı olanlar. Sabaha karşı fısıltılar yangının kentteki bir ekmekçide çıktığını söylüyordu. İyi söndürülmemiş bir fırın ya da uyuyakalmış bir hizmetçi kadın alevlerin önce Pudding Lane adındaki bu sokağa yayılmasına neden olmuştu. Benim Londra'da ilk iki gecemi geçirdiğim hana çok yakındı bu sokak. Bir saat sonra bizim sokakta biri Calvin'e Hollanda ve Fransız donanmalarının saldırıya geçtiğini, büyük bir kargaşa yaratmak için kenti ateşe verdiklerini, bundan yararlanarak baskınlar düzenleyeceklerini ve çok daha kötü durumlara hazırlıklı olmamız gerektiğini söylemiş. Bir saat daha geçtikten sonra artık donanmalar değildi söz konusu olan. Bu iyi Hristiyanlar ülkesini bir kez daha yıkmaya kalkışan hainlerden, Deccal Papa'nın ajanlarından söz ediyordu herkes. Dahası yalnızca buralı olmadıkları için kalabalık tarafından yakalanan insanlar olduğunu söylediler. Kent alevler içindeyken yabancı olmak iyi değildi besbelli. Ben de bu yüzden tedbirli davranıp gün boyunca saklandım. Önce aşağıdaki büyük salonda, daha sonra kapıyı yüzlerine kapatamayacağımız komşular gelmeye başlayınca daha uzakta, daha yukarıda, odamda, ahşap gözlem evimde saklanmak zorunda kaldım. İçimdeki sıkıntıyı yatıştırmak için penceredeki uzun nöbetlerim arasında şu birkaç satırı yazmaya başladım defterime. Güneş battı ve yangın hala kasıp kavuruyor ortalığı. Gece kızıl renkte ve gök bomboş görünüyor. Bütün öbür kentler de Londra gibi alevler içinde mi acaba? Ve her biri Londra gibi tek Gomorra'nın kendisi olduğunu düşünüyor olabilir mi? Şu aynı günde Cenova'da yanıyor mu acaba? Ya Konstantinopolis, ya İzmir, ya Trablus, ya da Cübeyl? Işık azalıyor ve bu gece hiç mum yakmayacağım, karanlıkta uzanacağım yatağa. Kışı anımsatan yanmış odun kokusunu içime çekeceğim ve bir kez daha uyuyakalma cesaretini vermesi için Tanrı'ya dua edeceğim.